Ayrım 11, Düzünden Candan Yazılar 1, 1967-1992, Can Yücel, sayfa 163. Kan kanseri. 2,5 yıldır başımızda patlamadık, bal kabağı bırakmayan eski başbakanımız, yediği naneler yetmiyormuş gibi şimdi de haysiyetten dem vurmaya başladı. Bıraksalar VC koalisyonundan sonra başımıza bir de haysiyetli nane koalisyonu örecek. Çok alınmış kendisi. Hassas adam tabii, yüzü öpülen bir yarabbi şükürcü. Elinde 229'u varken Koru Türk'le de iktidarı ona verecek yerde tutmuş çivit mavisine boyamış devlet mührünü. Elin oğlu kirli çamaşırlarımı çitileyecek diye ödü kopuyor, haklı. Hem sonra Demirel'in zulasında ne boyalar vardı daha. Görmediniz mi seçimlerde tam bunun boyası attı derken Leyla Ki'yi çıkarıverdi ortaya. İtalyanların ünlü bir güldürücüsü vardır, Toto diye. Bir filmini görmüştüm onun. Demirel gibi mülahham, etli butlu bir hanım gelir manifaturacıya. Toto da tezgahta. İndirir kadının önüne top top kumaşları. Kokona bu renk değil benim istediğim diye geri çevirir hepsini. Gider bu böyle, toplar yığılır tezgahın üstüne. Sonunda Toto, hanımefendi bildim ben sizin istediğiniz rengi der. Hani grup vakti bir kayığa bindiniz, açıldınız biraz. Burunda oturuyorsunuz, eğildiniz biraz suya. Batmak üzere olan güneşin ışıklarıyla sandalın ve sizin gölgeniz karıştı birbirine ve sularda acayip bir renk koşuşmaya başladı. Anladım işte, o renk sizin istediğiniz. Kokana, evet tam o renk benim istediğim diye atılır. Toto da, maalesef hanımefendi, o renk kalmadı bizde deyiverir. Demirel'in de bizlere layık gördüğü o haysiyetli renkler kalmadı gayrı bu memlekette. Basitinden, sadesinden, yalansızından yaşamak istiyoruz artık. Bülent Ecevit son demeçlerinden birinde onurdan önce gelir doğruluk diyor. Sevdiği bir ozanın sözüymüş bu. Gerçekten de onur doğruluktan, hepimiz için doğru ve haklı olandan nasipsiz kalınca kendi içine kapalı bencil bir vehme dönüşür, yozlaşır, tafralaşır. Oysa insan onuru sosyalliği içinde doğruluktan güç almaya başlayınca yapıcı bir niteliğe bürünür. Doğruluk uğruna, doğru olanı yapma uğruna özverilerle donanır. Doğrucu davutluklardan kurtulur. Velhasıl Demirel'inki pek haysiyet şiken bir haysiyet. Milliyetçiliği de zaten pek gayrimilli bir milliyetçilikti. Bizdeki sermayenin temelde zilliyetçi oluşundan belki de. Fakir fıkaranın ve devlet hazinesinin toprakları üstüne kullanım hakkı falan diye otura otura palazlandı bizde sermaye. Bir de elbet o topraklar üzerindeki zenginlikleri nasıl işleyeceğini bilmediği için yabancıya peşkeş çekerek güçlenmeye özendi. Milli burjuvazi yetişmedi bizde. Daha doğrusu burjuva bizde çeşitli nedenlerden ötürü millileşme olanağı bulamadı bir türlü. İster miydi? O ayrı sorun. Bizdeki milliyetçilik burjuvazinin haşır neşir olduğu, kucaklaştığı, yabancıya karşı tepkiden doğdu. Bizdeki milliyetçiliğin bu anti-emperyalist özü, Türkiye yaşantısına gerçekten bağımsız bir nitelik kazandırma özlemiyle giderek birleşti. Sermayenin gayrimilli yapısına karşı emeğe dayalı milli bir düzen isteği kökleşti. Türkiye siyasasının odağı bugün işte bu. Kanımızda biliyorsunuz al yuvarların yanı sıra bir de ak yuvarlar var. Bu ak yuvarların görevi dokularımıza sokulan yabancı maddelerin üstüne saldırıp bunları enzimleriyle dağıtıp ortadan kaldırmak, sindirmek. Gerçek milliyetçilik gibi bir şey. Ama bu ak yuvarlar lösemi ya da kan kanseri denilen hastalığa uğrayıp aşırı kertede üremeye başlayınca al yuvarları yiyor ve öldürüyor insanı. Bu da galiba Demirel Bey'in, sözüm ona, milliyetçiliği. 25 Haziran 1977. Zincirli incir. Gamlı, mamum bir milletiz biz, çilekeş olduğumuzdan. İstibdatın, zulmün, zalimin nice bin çeşidini göre göre fer kalmamış ki gözümüzde. Yüzlerimize tam bir ışıltı düşer gibi olduk da yeni icat bir topuz inivermiş beynimize. Eskiden büyük kentlerin bahçelerinde hiç değilse kahkaha çiçekleri açardı. İnsan kahkahalarının yerini tutarmışçasına onların da köküne kibrit suyu ekildi. Yüzümüz güler gibi oldu şu son 10 gündür, onun da altından kim bilir ne çapan oğlu çıkacak diye millet ferahlayamıyor hala. Gazeteci arkadaşımız, o unutulmaz zeka, şinasi Nahit, yıllar önce Kavaklıdere'de bir apartmanda otururdu, İnzibat Karakolu'nun yanında. Bir gece işretten sabaha karşı dönmüş eve, su dökülmüş, uzanmış yatağa. Tam içi geçecekmiş gibi olurken karakolun avlusunda talime başlamış inzibatlar. Gürültüye yerinden fırlayan Şinasi pencereden atıp tutmuş biraz. ''Gel de aşağıda konuşalım.'' demiş çavuş. Bizimki de boş bulunup inmiş avluya. ''Sen misin inen? Yer misin yemez misin?'' Muşmulaya çevirmişler Şinasi'yi. Ardından da vazife başında zabıtaya tecavüzden bir zabıt tutup doğru cürmü meşhuta. Şikayetçi inzibatlar bir düzine div gibi delikanlı sıralamışlar bir yana. Sanık yerinde de bizim mütecaviz Şinasi, sıska mı sıska, omuz başları ceketinden dışarı fırlayacak neredeyse. Bir gözü çürük, pantolonun dizi yırtık. ''Yargıç, şikayetçiler senden. Dövmüşsün bu inzibatları, ne diyorsun söyle.'' diye sorunca Şinasi'ye, o da eliyle mağdur mangayı göstererek, ''Bir onlara, bir de bana bakın efendim.'' demiş kesmiş. Bunun üzerine ''Defol!'' diye parlayıvermiş yargıç. Çıkarmışlar Şinasi'yi dışarı. Adliyenin maltasında giydik cezayı diye üzgün üzgün volta atarken bizimki yanına mübaşir yanaşmış. ''Merak etme hiç.'' demiş, ''beraat ettin.'' Şinasi onu da nereden çıkardın gibisine inanmaz inanmaz bakınca yüzüne mübaşir tamamlamış sözünü. ''20 senedir yanındayım ben reisin. Bir de 8 sene önce güldüydü böyle.'' Sen o sözü söyleyince dudağını çarpıttı ya, o öyle güler işte. Sizler de bu fiyat pahalılığında ve de bu can ucuzluğunda o güleç yüzlü reise dönmedinizse şimdiye kadar. Bu sayfada haftada bir dudaklarınızı hafiften çarpıtmaya çalışacağız. Dün gece rüyamda bir incir ağacı gördüm. Bir zincir dolanmış köküne, dibinde de prangalar. Dallarındaki incir yerine koca koca kayalar. ''Ne ola ki bunlar?'' diye başını kaldırmış bakarken bir tanesi güm diye indi suratımın ortasına. Acıyla uyandım uykudan. Rüya tabirinden anlıyorsanız kuzum yazın bana. Ben bu rüyayı hakkımda pek hayra yoramadım da. 26 Haziran 1977 ''Bre Demirel, demir al gayrı sen bu limandan.'' Bir arkadaşımız yazlık bir sinemaya yer gösterici olarak girdiydi. Aldığı bahşişlerle denkleştirecekti sözde geceliğini. Bir iki bakmış ki müşterilerden elini cebine atan yok, öç alma yolunu tutmuş o da. Karanlıkta sandalyeye geçip kurulan nekeslerin kulağına eğilip, ''Merak etme, kızla oğlan sonunda evlenecekler.'' diyormuş. Sonunu bildikleri için tadına varamasınlar diye filmin. Ecevit hükümetinin güven oyu alıp almayacağı filmi de ona döndü. Bütün müseccel yer ve yol göstericilerimiz kulağımıza eğilmek değil, açlıktan bangır bangır bağırıyorlar. Ecevit güven oyu alacak diye. Merak edilecek yanı kalmadı, tamam bu iş. Ayına kalmaz, can güvenliği de çatır çatır sağlanır. Ama bu kabine içinde Mehmet Can'ın güvenliği ne olur onu bilemem. Yahu baksanıza, Sunay Hazretleri ne diyor? Ecevit hükümetinin denenmesi gerekir. Bence sağduyuyu hakim kılarak bu hükümete güven oyu verilmelidir. Ünlü bilir bilmez kişimiz Profesör Sahir Erban da veriyor fetvayı. Mevcut hükümetin güven oyu almasını şahsen temenni ederim buyuruyor. Mükerrem Sarol, Kemal Kurdaş, İsmet Girikli de aynı telden çalıyor. MC'nin Galip hocası Bayar bile bu konuda görüş beyan etmeyeceğim diyerek sükutuyla MC'nin sükutunu ikrar ediyor. Öte yandan Ecevit'in deyimiyle açık görüşlü iş adamlarımızdan Ertuğrul Sosyalist, CHP hükümeti güven oyu alabilirse işçi-işveren ilişkilerinin dünden daha iyi olacağı konusunda iyimserim. Yeni hükümetin sükunet ve barışı sağlayabileceğini umarım diye açık açık konuşuyor. Bu işverence teşhis ve temenni ilginç elbet. Ama Halil Tunç'un AB saflarını hop oturtup hop kaldırtan, sözü menteşeyi ağız menteşeleri sökülesiye bar bar bağırtan demeci ondan bin kat ilginç. Hele şu yorumuna diyecek yok doğrusu. Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi de çalışma hayatının ahenk içinde geliştirilmesidir. Eski hükümetin çalışma barışını da sağlayamadığı görülmüştür. Yeni hükümetin yapısı bu bakımdan da umut vericidir. Nitekim işveren çevreleri dahi bu gerçeği görerek demokrasi tarihimizde ilk defa kendi ideolojileri istikametinde olmayan, ancak çalışma barışını ve demokrasiyi ayakta tutacak hükümetin eski hükümet modeli olmayacağı görüşüyle yeni hükümetin durumunu karşılamıştır. İşçi hareketi ile işveren çevreleri ilk defa aynı görüşte birleşmektedir. Bu durum çalışma barışının sağlanmasında önemli bir gelişme ve övgüye değer bir olaydır. Adam sanki işçilerin haklarını işverenlerden kıran kırana sökmeyle görevli bir sendikalar konfederasyonunun başı değil de ortada çöp çatanlığa çıkmış bir yenge ağzıyla konuşuyor. Bakır, çinko ve kalaydan oluşturulan bu tunç alaşımında kalayın hayli eksik düştüğünü ve bu kalay eksikliğinin işçi sınıfı tarafından yakında giderileceğini kısaca belirttikten sonra, Türk işin Türkeş'inde karşısında ne zamandır direttiği bu hendeyi kimin ve nasıl atlattırdığı sorusuna kısaca değinelim. Ecevit hükümetine demokrasinin sağlıklı gelişmesi, asayişsizliğin önlenmesi ve dış sorunların çözümünü sağlamak için destek olan iş adamları bu konuda kendi çıkarlarını aşmışlardır diyor. Bu sözlerden kimin kime aştığı da böylece belli oluyor. Ve Halil Tunç'un ne kerte sermayeleştiğini de açık seçik görmüş oluyoruz. Lakin sermaye ve Türk işin sermayeleşmiş yönetimi arasındaki bu ittifak ve siyaset çiftleşmesi karşısında Demirel'de yapacak tek bir şey kalıyor. İzzet-i nefsi filan bırakıp İzzet-i ikbal ile bab-ı hükümetten ayrılmak. Hem de bir daha kapı aralığından bile bakmamacasına. Ensesi kalındır ama bu kadar boynuzu kaldıracak kadar değil. Yoksa Bizansların altın boynuz dedikleri Halic'in dibinde alır soluğu. 28 Haziran 1977. Okumanın da canına okuma. 2,5 yıldır zifiri bir tünelden kapkara bir katarın içinde yuvarlana yuvarlana tangır tungur geçiyorduk. Sonuna geldik tünelin. Karşıdan yüzümüze gözümüze gün ışıkları balkımaya başladı. Bu cehennemi seyahatin namesi onun seyyiyesini, acısını çekmiş olanlar tarafından uzun uzun yazılacak elbet. İbret olsun diye hepimize, özellikle ibrikçilerimize, o taşıma sularla dolu döndürmeye yeltenen değirmencilerimize. Kısa sürmüş olsa da bu orta çağ az zayiat vermedik. Ölen ölür kalan sollar bizimdir demekle geçiştirilecek bir kıyım değildi bu. Bir topluluğun ümmetlikten milletliğe geçişi sürecinde önemli bir duraksama ve de ilerilere doğru dönen milli tekerimize sokulmuş öldürücü bir çentikli sopaydı bu. Türk halkının bilim yolunda, bilimsellik ve bilimsel sosyalizm yolunda hızlandığı bir sırada uğradığımız bu zaman kaybı bileklerimizdeki kol saatleriyle ölçülemez. Fantezi bir yakıştırmayla denebilir ki, eskinin akrebi tüm can alıcı bir dönemde yeninin yelkovanını avusuyla duraksattı, engelledi, geciktirdi, geriletti. İşte ilk, işte orta, işte yüksek öğrenimin hali. Hepsi eşek arılarının hücumuna uğramış bal arısı kovanlarına döndü. Ne beyi kaldı ne peteği. Can kaygısı içinde en aklı başında bilginlerimiz bile deli balı yemiş gibi oldu. Korkunun ecele çare olmadığını en doktoralı doktorlarımıza güç anlatır olduk. Düşmana karşı sıvanmadan sınav verilemeyeceği hocalarımıza malum oldu. Ama neden sonra? Savaşım gereği kafalarına dang ettiği zaman bile iyi çözümlenip yerine oturtulmamış bir antifaşist savaş buyruk sözü yeriyle. Halk Partisi'ne sade o koşullar altında bağışlanabilecek bir politik planda değil, aynı zamanda ideolojik planda da teslimiyetçilik içine düştüler. Bu yönteme ise yurdumuzda 60'lardan bire gelişmesini umutla izlediğimiz bir akımı, Türkiye gerçeklerini temelinden aydınlatıcı çalışmaları, yayınları aksattı. Orta öğrenimde ise öğretmenlerimiz kısmen ölümle daha yakından yüz yüze geldikleri için, kısmen de geçer akçe teslimiyetçiliğe geri tepkileri içinde apolitik, gayri siyasal bir sol hizipleşmesine gömüldüler. Gerçeğin özüne varacağız derken gerçekliğin dışına kaydılar. Bu sözüm elbet bu kesim öğretmenlerimizin en uyanık öğelerine ilişkin. İlk öğrenimde de bilgi ve bilinç düzeyi ayrımlaşmalarına karşın buna benzer eğilimler yer aldı. Kimseler içinde bulunduğu hizbin organı dışında satır okumaz oldu. Öğrencilerimiz de büsbütün topun ağzında oldukları için bu iki sapmalı, bu iki başlı yanılgının içine çaresiz daldılar. Böylece işçi sınıfının bütün siyasal dalgalanmalara karşın sürdürülmesi gereken bilinçlendirilmesi eylemi, ideolojiye uyandırılma çalışmaları belirsiz bir tarihe ertelendi. Sanki faşizmle savaşım, kapitalizmle savaşımın bir parçası değilmiş gibi. Oysa biz bu dönemde sade faşizmle, kapitalizmle değil, düzenin gelişen yükselen tebdili kıyafeti olan sosyal demokrasiyle de ideolojik savaşımızı faşizme karşı onunla geçici ittifakımıza sekte vurmadan yürütmesini bilmeliydik. Dediğimiz karanlık tünelin kurtuluş ağzına yanaştığımız şu günlerde, içimize doluşmuş kurumları, beynimize bulaşmış yanılgıları, temizleyip çıkaracağımız aydınlığı, bir anlık bir aydınlık olmaktan kurtarıp, tarihsel maddeciliğin sürekliliğine kavuşturmak boynumuza borçtur. Ne halt edeceğimizi ileriki yazılarda hep birlikte düşüneceğiz. 29 Haziran 1977 Pamuk İpliği. Yeni hükümetin programını dün akşam televizyonda Ecevit'in suretinden özet özet dinledik. Ecevit sinirliydi. Hiç yapmadığı şeyi yaptı. Önündeki metni okurken kekeledi durdu. Bir sıkıntısı vardı aşikar. Sanmam, zilliyetçilerin oturumu boykot edişlerinden olsun. Şeytan görsün yüzlerini. Ne de güven oyu alacağım alamayacağım telaşıyla ilgiliydi bence bu. Hani terzi kolların kırılsın, yelek de bana dar geliyor diye giden bir Rumeli türküsü vardır. Bu ılımlı kaplıca programı da korkarım Ecevit'e hayli dar geliyordu. Kenari oyları toplayıp eksiğimi kapatacağım derken ister istemez vurmuştu makası programa. Yeleği hem CHP'nin genel siyasa doğrultusuna hem de Sükan'ın, Feyzioğlu'nun, Doğulu Bağımsız Milletvekillerinin ve de kimler olduğunu henüz bilmediğimiz, sorumlu ve vicdan sahibi zevatın ne olduğunu bilmediğimiz isteklerine uydurmak kolay değil. Ecevit hükümet oluşumuzun tek nedeni can güvenliğini sağlamak dese de can havliyle biçilen bir kağıttan kuş belli ki başına konmasını özlediği devlet kuşu değil. 141-142 Sükan'a toprak reformu doğulu ağalara kurban gitmiş. Artık lokaftın hangi satırlar gönüller için esirgendiğini de ileride öğreneceğiz elbet. Açık konuşuyor Ecevit. Bunun dışında bugünkü koşullarda ancak bu kadarı yapılabilir. Bizim biliyorsunuz ilk hedefimiz can güvenliğini sağlamaktır ve güven oyu almaktır diyor. Yürüttüğü bu mantık ve getirdiği bu çözüm çerçevesi içinde haklı. Körle yatan şaşı kalkarmış hani. Onunla da bitmiyor iş. Körle yatağa girmeden önce şaşı bakmak zorundasınız. Gerçi vatan millet uğruna şaşkalozluğa da razıyız. Ama bu çözüm çözmesini istediğimiz Arap saçını çözebilecek mi? Sorun orada. Bunca töz ve özveriden sonra karşı taraftan bu kadife sese, keseye değil, kulak kabartacak 5-10 kulağı kesik ve keskin çıkmazsa akıllarına şaşayım ben onların. Hocanın eşref saatinin altında kendilerini değil CHP'yi beklediğini bunlara söyleyecek bir akıl hocaları da mı yok? Olmaz olur mu? Var. Hem de sürüsüne bereket. Onun için ben bu azınlık hükümeti danasının kuyruğunu sırf önümüzdeki güven oyu kazığına bağlayıp sorunun gerisine boş vermenin doğru olmayacağı kanısındayım. Güven oyuyla bitmiyor ki bu iş. CHP'nin imdadına koşacak can kurtaran simitlerinin simitliğine ve o ehli namusun namusuna ne kerte güvenebiliriz? Her oturum ya da yatımdan sonra Ecevit'in kapısına hangi kürk, yüzük ve spor araba isteğiyle dayanacaklarını kestirebilir miyiz şimdiden? 142 ile bitmiyor ki yüzdelik sayılar. Ecevit hocanın çıfıt pazarlığından bıkmış olabilir. Ama pazarcılığının ardında hiç değilse belli bir program, hatta sınıfsal diyebileceğimiz bir siyasa yatmaktaydı. Bu vicdan horozlarının ise CHP'nin tepesinde hangi rüzgarlarla fır döneceklerini Allah bilir. Can güvenliği iyi de AP gümrüğünden kaçırılacak bu mallara ne kadar güvenebileceğiz? Mal bulmuş mağribi gibi güven oyunun üstüne tünemiş kaşınırken biz, ya Hinoğlu Hin biri gelip bu kulpu kırık küplerden birini çekiverirse alttan? Velhasıl gözüm tutmuyor bu azınlık hükümeti dalgasını. Çok bir pamuk ipliğine bağlı bu iş. Belki de Sabancı'nın AET'ye satamaz olduğu pamuk ipliklerine. 30 Haziran 1977 Fantom değil, kreş. Maun sıralarda ard arda dizim dizim oturan milletvekilleriyle bakla falı açmaktan bıktık usandık. Gerçi bu fal taşları arasında seçimden beri genel bir görünüm belirmedi değil. İkinci bir zilli cephe iktidarı olasılık filan değil, bir çılgınlıktır. Milletçe yaşantımızı gazellerleyen, nereye savuracağı belli olmayan bir fırtına başlangıcıdır. Öbür bahisler gibi CHP ayağı üzerine oynamaktadır hep. Azınlık hükümetinden başlayarak ilkin MSP, sonra da AP ile koalisyona dek. Bu seçeneklerin ortak yanı 5 aşağı 5 yukarı cılız bir CHP kombinezonu oluşudur hepsinin. Ta nereden içi ayna gibi görünen naylon bir takım kombinezonlar. Yani CHP koltuğa oturacaktır ama koltuk CHP'ye oturmayacaktır. Yani CHP iktidarı istediği ve istediğimiz bir iktidar olamayacaktır. Ecevit şimdiden tam doğru değil, CHP doğrultusunda bir iktidar formülüne teslim etti kendi nefsini. Oysa Türkiye halkının canlı ve uyanmış çoğunluğu bir halk iktidarını oylamıştı. Hanidir olduğu gibi devleti değil, halkça bir iktidarı istemişti. Yukarı kesimi, baş nahiyesi şişmiş, hidrosefal yani su kafalı, hiposefal yani at kafalı bir iktidar değil. Elinin, ayağının, emeğinin, yük çeken omuzunun, ezilen sırtının, guruldayan bağırsağının, kazınan midesinin, kabaran yüreğinin, erkekliğinin, kadınlığının hakkını aramıştı. Çünkü kendine kendinden başka yar olmayacağını anlamıştı. Şimdilik kendi iktidarını dilemese bile en azından kendisi için iktidar yolunu zorlamıştı. Yönetilen olmaktan çıkıp yönetime ortak çıkmaya kararlıydı. Dalına su yürümüş, erginleşmiş, akıl bali olmuştu artık. Şimdi bu delikanlı millete vaktinden önce kocaya verilip, vaktinden önce kocattırılmış bu CHP iktidarı ne verebilir? Onu araştıracağız. Bu sorunun karşılığı çünkü CHP'yi teraziye vurup tartmada tek ölçüt olacaktır. Çünkü CHP ila nihaye ben sizdenim ama sizden olmama el vermiyorlar mazeretiyle işi geçiştiremez. Artık koyun olmaktan çıkmış olan bu halka CHP rengini göstermelidir. Ak koyun kara koyun işte orada belli olacaktır. Bu Sırat Köprüsü ise yöresel yönetimdir, belediyelerdir. Kardeş diyoruz Halk Partisi'ne, madem bizden yanasın göster burada kendini. Hazırım ben, yardım edeceğim sana. Öz yönetim mi? Nah işte. Var mısın sen mafyayla, çapulcuyla, köpoğluyla savaşa? Yeter ki çağır beni yanına. Birlikte ağlatalım onların anasını. Gösterelim nasıl oluyormuş halkça iktidar. Kuruyor musun sen tanzim satışlarını? Ama böyle kentin en iyi yerine oturtulmuş sergi yerlerini kiraya verip ikinci elden bizi sömürme biçiminde değil. Anlaş bakalım öbür belediyelerle. Doğrudan getir buraya üreticiden besinimizi. Sat bize ucuzundan. Bak o zaman bir bakkal, bir manav fahişine bir şey yutturmaya kalktı mı nasıl birlikte yürüyeceğiz üstüne? Biz yayayız kardeş. Nerede bir meydan açılsa biz soluk alalım diye değil, arabalar park etsin diye mi olacak? Yaya kaldırımlarından geçemez olduk. Vergi kaçakçılarının otolarından. Halkın tek sporu bu. Ana yolla yaya kaldırımı arasında seke seke sağlığımızı kazanıyoruz. Ölmeyelim için. Vur heriflere cezayı. Bak nasıl sana fisebilillah yardım edeceğiz. Biz eğlenemiyoruz kardeş. Aç bize Gülhane Parkı'nı bak. Öyle saraydan kız kaçırma operalarıyla değil, horonumuzla, bireh birehlerimizle, nazımımızla, türkülerimizle nasıl şenleteceğiz her yeri? Biz denize giremiyoruz kardeş. Görüyorsun sıcağı, bir çimelim yıkanalım istiyoruz bu deniz içresi kentte. Paşa Bahçe'de şişe cam fabrikası vanayı ters açmış, 60 ton mazot akmış denize. Ne balık, ne insan, ne yakamoz, ancak ay mehtabında temaşa ediyoruz suyu. Yazık değil mi bize? Ama sen bir ön ayak ol, açarız biz denize geçitleri, yıkarız kaçak dikilmiş apartmanları. Biz işimize gelip giderken dövüşüyoruz birbirimizle. Dolmuşmuş, otobüslerin nerede senin? Bekle bekle durakta, karda kışta yağmurda. Biletçilerin senin kenet olmuş kalabalığa, ileri yürüyün diye bağırıyorlar. Biz de ileriye yürümek istiyoruz ama ileriye yürüyecek yer yok. İleriye yürüyeceğiz elbet, istiyoruz ana ama nereye? O kadar hasta ki bu yönetim, biz hastalığımızı unutuyoruz. Kestin elektriği ama bebeler ne olacak? Yeni doğmuş bebeler, 7 aylık bebeler oksijen çadırında. Makasını unutuyor cerrahlar içimde. Bu doktorlara, bu hastalara elbet yardıma koşacağız. Yeter ki sen aç bu yönetimin makaslarını bize. Bak o zaman nasıl koşacak trenler can kurtarmaya? Biz halkız, seviyoruz çocuklarımızı. Biz halkız, seviyoruz hastamızı, ihtiyarımızı. Huzur, huzur deyip duruyorsun, huzur evlerin nerede? Söyle bize, birlikte kuralım. Haklı nerede? Söyle bize, birlikte kuralım. Haklı bir davayı viran yerlerde uyutmak yerine. 1 Mayıs'ta millet fantom değil, kreş diye yürüyordu. Ölüm yerine yaşamı seçtik biz. Bize ölüm yerine yaşamı borçlusun sen. Anladık, bu bir ön iktidar. Ama onu da önleme kuzum. Yapay belediyelerine karşı yeni bir belediye kuralım. Birlikte ve halkla iç içe. 2 Temmuz 1977. 11. ayrımın sonu. Sayfa 176.